Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 17 Mehr 1401, Hicri Kameri 12 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 9 Ekim 2022 Pazar. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu yayınımızda az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlardan sonra sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası'nın başlaması ve dinleyicilerle baş başa adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş, Tahran Radyosu'ndan sabah haber bülteni sunuyoruz. Önce özetler. Bugün İslami Vahdet Haftası'nın ilk günü. Yürütme, yargı ve yasama başkanları, düşmanlar beraberlik içindeki bir İran'ı kendi çıkarları için bir tehdit olarak görüyorlar dedi. Amerikalı bir yetkinin İran'daki isyancılara verdiği desteğe İran'dan tepki geldi. Türkiye ve Yunanistan sınır sularında bir insani felaket daha yaşandı. Göçmen kayığının batması sonucu 21 göçmen hayatını kaybetti. Kuzey Irak'taki Türkiye üssüne füze saldırısı düzenlendi. Son 24 saatte Rusya, Ukrayna'da 220 yerin hedef olduğunu bildirdi. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1444 9 Ekim 2022'ye denk geliyor. Bugün sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun yıl dönümü ve İslami Vahdet Haftası'nın ilk günü. Ehl-i Sünnet Rebiülevvel ayının 12'sini ve bu ayın 17'sini İslam Peygamberinin doğum günü olarak kabul eder. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, İslam dünyasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla Rebiülevvel ayının 12 ile 17'sini Vahdet Haftası olarak ilan etti. Bu hafta özellikle fitne ve kaosa dolu bu dönemde İslam dünyasının dayanışma ve birlik içinde olma gerekliliğini daha dikkatli incelemek için iyi bir fırsattır. Farklı mezheplere mensup Müslümanlar bazı görüş ve hükümlerde farklılık gösterseler de tek bir Allah'a, kitaba, peygambere ve aynı kıbleye sahip olmak gibi birçok ortak yönleri bulunuyor. Ayrıca Müslümanlar namaz, oruç, hac, zekat vesaire gibi önemli ibadetleri yerine getirme konusunda hemfikirdirler. İslam peygamberinin doğum günü olan mübarek Vahdet Haftası'nın başlangıcı münasebetiyle bizler de Tahran Radyosu olarak başa siz dinleyicilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Vahdet Haftası'nı ve Peygamber Efendimiz'in miladını tebrik ediyoruz. 36. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı bugün dünyanın dört bir yanından alimler ve düşünürlerin katılımıyla Tahran'da başlayacak. 36. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı İslam mezheplerini yakınlaştırma forumunun himayesinde 9-14 Ekim tarihleri arasında 5 gün boyunca dünyanın dört bir yanından alim ve düşünürlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. İslam kardeşliği ve teröre karşı mücadele, dini düşünce özgürlüğü, dini içtihatları kabul etmek, tekfir ve aşırılıklara karşı çıkmak, İslam mezhepleri arasında karşılıklı saygı, farklılıkların nezaketine saygı ve kaçınma, Müslümanlar arasında empati, gerginlik ve çatışmalardan kaçınma ve gaspçı Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmesine karşı çıkmak gibi konular İslami Vahdet Konferansı'nda ele alınacak. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın düzenlenmesinin amacı Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, alimler ve düşünürlerin ilmi ve kültürel görüşlerini birbirine yakınlaştırmak için fikir birliğine varmak, İslam dünyasında birlik ve beraberliğin oluşması, Müslümanların sorunlarının çözülmesi ve bu konuda uygun ortak çözümler üretilmesidir. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Şii ve Sünni alimler son isyanları kınayarak düşman komplolarına karşı birlik ve uyanıklılığın korunmasına vurgu yaptılar. İran'da Şii ve Sünnilerin yaşamı iç içe ve aralarında çok güçlü bir bağ ve dayanışma var. Vahdet, Sünni-Şii ya da Sünni-Şii olmak değil. Birlik onların İslam düşmanlarına, İslam toplumunda kardeşlik ve eşitliğe karşı duruşudur. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti şehirlerinin cuma imamları bu toplantıda düşmanların komplolarına karşı teyakkuzda bulunmayı, düşmanların komplolarına karşı uyanık olmayı, fikir birliğini ve içgörüyü gerekli görüyorlar. Ayrıca İran'ın Sistan Belucistan eyaleti alimleri, din adamları ve büyükleri eyalette barış ve güvenliği sağlanması için halk ve yetkililerin düşmanların komplolarına karşı tam uyanık olmasını istediler. İran'ı Sistan ve Belucistan velayetinde yaşayan bir grup alim, aşiret reisleriyle farklı kesimler güvenlik şehitlerini rahmetle yad ettiler, isyancıların saldırılarını kınadılar. İranlı yetkililerin son toplantıların taleplerine uyma konusundaki vurgusuna rağmen Tahran ikinci huzursuz cumartesini yaşadı. Dün öğleden önce Tahran'ın bazı mahallelerinde toplanma yapılması için siber ortamda yapılan çağrılar ardından Tahran'ın bazı sokak ve caddelerinde özellikle Tahran Üniversitesi de dahil olmak üzere akademik merkezlerin çevresinde kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçleri geniş çapta güvenlik önlemleri aldılar. Tahran Şerif Teknik Üniversitesi ve çevresinde de bu doğrultuda ciddi güvenlik önlemleri alındı. Tahran Şerif Üniversitesi yabancılar tarafından istismarın önlenmesi sebebiyle bu hafta online üzerinden ders verecek. Protestocuların çağrısı saat 11'deydi. Saat 11.30 sıralarında güvenlik güçlerinin varlığı daha da belirginleşerek protestocuları dağıtmaya çalıştı. Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle İran'da son dönemde yaşanan huzursuzlukların ortaya çıkması, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir fırsat olarak kullanarak İran'ın iç işlerine müdahale etmelerine ve olabildiğince fazla huzursuzluğu kışkırtmalarına neden oldu. Son dönemde yaşanan huzursuzluklarda Amerika'nın ve bazen Avrupa'nın siyasi liderleri, onların medyası, Batı'nın desteklediği Farsça yayın yapan medya kurumları araştırmakta olan trajik bir olayı suistimal ederek isyancıları ve güvenliği bozanları desteklediler. Bu arada milyonlarca İranlı ise ülkenin sokaklarında ve meydanlarında İslam nizamını desteklemek için gösteriler yaptılar. Her türlü isyan ve kaosa karşı çıktılar. İran'da yürütme, yasama ve yargı gücü başkanlarının üçlü toplantısında düşmanların birlik ve beraberlik içindeki güçlü bir İran'ı kendi çıkarlar için bir tehdit olarak gördüklerini söylediler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Galibaf ve İran Yargı Kurumu Başkanı Muhsin Eşeği üçlü toplantıda İran'da son zamanlarda yaşanan isyanlara dikkat çekerek düşmanların kapsamlı planlarını anlamak ve düşman komplolarını etkisiz hale getirmek için ileri görüşlü İran halkının uyanıklığını ve basiretini takdir ettiler. Üç kurumun başkanları İran barışını halkın ekonomik faaliyetleri ve işleri için esas olarak görürlerken İran toplumunun karşıtların düşmanlarını ve bölücülüğünü aşmak için İran'da bütün dil, din ve etnik köküne bakılmaksızın tüm sınıfların birlik ve beraberliğine şu anda ihtiyacı olduğunun altını çizdiler. İran'ın İrlanda'daki Büyükelçiliği, Amerikan Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'da iç ortamı kışkırtan ve bazı rahatsızlıklara neden desteklerine temasla, İran'da isyan, şiddet ve terörün kötü şöhretli ajanlarının yabancı bir hükümet yetkisi tarafından kışkırtıcı desteği çok çirkindir, dedi. İSN Ajansı'na göre İrlanda'daki İran Büyükelçiliği attı tweette şöyle dedi. Amerikan Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın İran'daki isyan, şiddet ve terörün kötü şöhretli ajanlarına provokatif destek vermesi çok çirkin. İrlanda'daki İran Büyükelçiliği açıklamasının devamında şöyle dedi. Amerikalı yetkilinin adalet konusundaki endişesi daha da acımasız. Çünkü o, İran halkının milyonlarca kadın ve çocuğuna yönelik insanlık dışı yaptırımlara doğrudan karışıyor. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Mehsa Emin'in ölümü ve buna verilen tepkilerle ilgili soruları cevaplarken Washington daha fazla yaptırım uygulama niyetinde mi şeklindeki soruya verdiği cevapta diğer İran'ın iç işlerine müdahale etmiş ve Washington'un İran'daki huzursuzluğu desteklediğini açıkça bildirmişti. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, İranlı şirketler ve diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini duyurdu. Seyyid Rıza Fatih Emin, dünyanın diğer ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek için İranlı şirketler ile yabancı şirketler arasında ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz, dedi. Fatih Emin, Rusya'nın St. Petersburg, Başgiran ve Tataristan eyaletlerinin İran'ı sırasıyla İsfahan, Merkez ve Gülistan illeriyle karşılıklı işbirliği anlaşması olduğunu da sözlerine ekledi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, İran'ın her bir eyaletiyle diğer ülkelerdeki bir veya daha fazla eyalet arasında güçlü ekonomik ilişkilerin geliştirmesinin herhangi bir nedenle siyasi ilişkilerin zayıflaması halinde iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştireceğini ifade etti. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Komuta Konseyi üyesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i desteklemedeki rolünü temel ve yeri doldurulamaz olarak değerlendirdi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Komuta Konseyi üyesi ve bu grubun Lübnan'daki temsilcisi Ebu Kefah Gazi Debur, İran Büyükelçiliği'nin siyasi danışmanı Allah Kerem Moştaki ile görüşmesinde İran'ın Filistin'i desteklemesindeki tutumunu övdü, İran'ın bu rolünün ve tutumunun eşsiz olduğunu söyledi. Gazi Debur, Hamas ve Şam'ın ilişkilerini düzeltme kararına da işaretti. Filistin'in yeni bir intifadanın başlangıcına hazırlandığı bu dönemde direniş cephesinin Filistin idealini tek bir çizgide gerçekleştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bu toplantıda Allah Kerem Moştaki'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin merhum genel sekreteri Ahmet Cibri'nin rolünü övdü ve onu Filistin'in kurtuluş yolunda ender bir şahsiyet olarak nitelendirdi. Moştaki, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı sayısız cinayet işleyerek onları mücadelelerini sürdürmekten caydırmaya çalıştığını belirtti. Filistin İslam Cihat ve Hamas hareketi işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şufat kampında Siyonizm karşı saldırıyı işgalci rejimin cinayetlerine doğal bir tepki olarak değerlendirdi. İslam Cihat bu operasyonun işgal rejiminin cinayetlerine karşılık vermek için doğru zamanda ve yerde gerçekleştiğini bildirdi. Hamas hareketi yaptığı açıklamada Şufat'taki cesur eylemin işgalci rejimin Filistin milletine ve Mescid-i Aksa'ya karşı işlediği suçlara doğal bir tepki olduğunu vurguladı. Türk Sahil Güvenliği Ege Denizi'nde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 21 göçmenin öldüğünü, 26'sının kayıp olduğunu bildirdi. Son 15 ayda Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 114 bin göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Türk İstihbarat Teşkilatı MİT'in Kuzey Irak'ta düzenlediği yasa dışı operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü. Anadolu Ajansı'na göre PKK'nın söz konusu 6 üyesi MİT'in Irak'ın güneyindeki Gara ve Assos bölgesinde düzenlediği operasyonlarda öldürüldü. Türk İstihbarat Teşkilatı bu operasyonla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Bağdat ve Şam bu gibi saldırıların Irak ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak karşı çıkıyorlar ve kınıyorlar. Irak haber kaynakları Kuzey Irak'taki Türk askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Türkiye'nin Musul ilindeki Zelikan üssü cumartesi akşamı 4 adet 122 mm füze tarafından hedef alındı. Patlamayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu ülke topraklarında irtibat yolu talebine olumsuz cevap verdiğini açıkladı. Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erivan hükümetinden Ermenistan'ın güneyindeki Siyonik eyaletini Nahçıvan Dalani Özerk Cumhuriyeti'ne devretmesini istedi. İlham Aliyev bu koridora Zengezur adını verdi ancak Ermenistan hükümeti koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilmesine karşı çıkıyor. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, emperyalizm ve yandaşlarının çağımızdaki tüm çabalarının Amerika ve İsrail'e dahil olmak üzere her çağda insanları aydınlıktan karanlığa sürüklemeye çalışmak olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı. Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Öte yandan Rusya son 24 saatte 220 Ukrayna askeri hedefinin imha edildiğini bildirdi. Kuzey Kore 10 dakika aralıkta 2 kısa menzilli füze fırlattı. Japonya Savunma Bakanlığı ne tür bir füze fırlatıldığını araştırdıklarını belirtirken füzeler Japon denizine düştü. Ve son haberimiz İran milli futsal takımı finalde Japonya'ya yenilerek Asya Uluslar Kupası'nda ikinci oldu. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa'nın önündeki zor kış hususundaki uyarısı etrafında. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cuma günü önümüzdeki kışın Avrupalılar için en zor dönemlerden biri olacağını belirterek şöyle dedi. Avrupa bu kış mevsiminde doğalgaz tedariki hususunda büyük zorluklara katlanmak zorunda kalacak. Macron sözlerine şunlar ekledi. Avrupa, Asya'daki ortak ülkeler ile doğalgaz alımı hususunda koordine içerisinde hareket edecektir ve tedarikçilerle müzakerelerini daha da yoğun devam ettirecektir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri de Cuma günü Çek Cumhuriyeti başkentindeki gayri resmi oturumunda Avrupa Birliği'nin üye ülkeler arasında enerji tedariki ve temini için koordine siyasetler yürütmeye devam edeceklerini, enerji krizinin Avrupalı çalışanları ve aileleri rahatsız etmesine müsaade etmemek istediklerini vurguladılar. Buna rağmen deliller Avrupa Birliği ülkeler arasında bir tür çatlağın olduğunu, enerji kriziyle nasıl başa çıkacaklarına dair tavırlarının belli olmadığını gösteriyor. Çek Başbakanı Peter Fiala da Prag zirvesinden sonra yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin enerji krizine yönelik ortak çözümüne destek verdiğini ve ulusal ve bireysel çözümlere karşı olduğunu yineledi. Çünkü kendi görüşüne göre bu tür çözümler Avrupa Birliği yasalarına aykırı. Cuma günkü toplantıdan önce Çek Başbakanı Alman hükümetinin son 200 milyar euro değerindeki ulusal enerji destek paketini eleştirdi. Çek Başbakanı Fiala, sadece ulusal çözümlerimiz varsa Almanya gibi bazı ülkelere karşı kaybedeceğiz, buna izin vermemeliyiz. Bu uyarılar ve girişimler Avrupalıların bu kıtanın ülkelerinin önümüzdeki kışta enerji tedariki hususunda ne denli derinden kaygı içerisinde olduklarını açıkça gözler önüne seriyor. Şubat 2022'nin sonlarında Avrupa-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra Avrupa, Amerika ile birlikte Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları uygulamaya koydu. Bu bağlamda Rusya'ya yönelik Avrupa'ya yaptırımlarının 6. paketinde deniz yoluyla petrol alımının durdurulması ve bu ülkeden gaz alımının azaltılması yoluyla Rusya'nın enerji sektörüne yaptırımlarda ilk kez Avrupalı yetkililer tarafından önerilmiş ve Rusya ile birlikte uygulanmıştır. Amerika'nın yönlendirmesi ve arzusu aslında Avrupa makamları ekonomik yaptırımların dayatılmasıyla Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya baskı yapmaya çalışıyor. Ancak Avrupa'ya yönelik bu politika şimdiye kadar tam tersi bir sonuç verdi. Rusya'ya karşı kapsamlı Avrupa yaptırımlarının uygulanması ve Moskova'nın Avrupa ülkelerine petrol ve gaz ihracatını azaltarak veya durdurarak karşı tepkileri bu ülkeler için enerji alanında vahim bir durum yaratmıştır. Ayrıca 2023'te Avrupa'daki enerji durumu hakkında daha iyi bir tahmin ve iyimserlik de söz konusu değil. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Varlik, çarşamba günü Avrupa'nın gelecek yıl daha ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Varlık, Avrupa Birliği'nin mevcut gaz krizini aşmak için üye ülkeler arasında dayanışmaya ihtiyacı var dedi. Daha önce Uluslararası Enerji Ajansı'nın 3 aylık raporunda Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan enerji ithalatını tamamen durdurmaları halinde kış aylarında enerji kullanımlarını %13'e kadar azaltmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca Avrupa'da enerji krizinin yoğunlaşmasıyla birlikte İngiltere hükümeti 4 günlük elektrik kesintisinin olduğu kış mevsiminde enerji dağıtım kotası için bir plan hazırladı. Gaz eksikliği ve aşırı soğuk sebebiyle bu ülkelerin doğal gazı kotaya göre dağıtacağı belirtiliyor. Ekonomi uzmanları Ukrayna Savaşı'nın Avrupa üzerindeki etkilerinin ve ekonomik sonuçlarının uzun vadeli olacağına ve 20 yıldan fazla devam edeceğine inanıyor. Avrupa'daki mevcut durum aslında bu ülkelerin Amerika'nın Rusya ile savaşta Ukrayna'yı destekleme siyasetiyle işbirliği yapmasının bir sonucudur. Avrupa vatandaşları bu birlikteliğin bedelini refahta keskin bir düşüşle şiddetli enflasyon ve ekonomik ve sosyal krizlerle ödüyor. Sosyal hizmetlerin azalması, enerji krizi, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ve benzeri görülmemiş enflasyon ile karşı karşıya kalan Avrupalılar 2022 kışında zor bir tablo ile karşı karşıya kalacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tel Aviv'in bildiğini okuması etrafında. Siyonist rejim İsrail kabinesinin Amerika'nın Yahudi kökenli temsilcisi ve ara bulucusu Amos Hochstein'in bu rejimin Lübnan ile deniz sınırlarının belirlenmesiyle ilgili karar vermesi beklenirken gelen haberler rejimin Lübnan'ın talep ettiği değişikliklere karşı olduğunu gösteriyor. Aslında böyle bir karşı gelmenin aşağı yukarı tahmin edilebilir olduğu söylenebilir. Çünkü hafta başında Siyonist Başbakan Lapid ve Savaş Bakanı Benny Gantz başta bu taslağı onayladıklarında rakip partiler ve başta da Likud Partisi lideri Netanyahu'dan eleştiriler gelmiş ve bu taslağın ve önerinin kabul edilmesinin Hezbollah ve Lübnan'a teslim olmak anlamına geleceğini bildirmişlerdi. Şimdi ise Siyonist rejim seçim havasında olduğu bir sırada 3 hafta sonra 3 yıl içerisindeki 5. seçim düzenleneceği sırada bu tür eylemlerin rakip partiler ve liderlerden gelmesi iktidarını sürdüren koalisyon için ağır bir bedele sebep olacaktır. Özellikle de 10 yıllar önce başlayan radikal ve aşırı eğilimler hala devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında Amerika'nın önerdiği planın Lapid liderliğindeki iktidar koalisyonu tarafından reddedilmesi muhtemel ve öngörülebilirdi. Ancak bu rejim ilan ettiği tutumunda Lübnan'ın talep edilen reformlarına karşı açıklamada bulunarak bu şekilde Lübnan'ın taleplerini ve isteklerini bu planın yenilgiye uğramasının nedeni olarak gösterdi. Siyonist rejim İsrail ve onun Suudi Arabistan'a da dahil olmak üzere bölgesel müttefikleri Biden hükümeti tarafından önerilen teklifi reddetmek için açıklanmamış başka sebeplere sahipti ve hala da bu sebebi öne sürmekteler. Lübnan ile Siyonist rejim İsrail arasındaki sınır anlaşmazlıklarının mevcut aşamada çözülmesinin mevcut aşamada Lübnan'daki sorunun çözülmesine yardımcı olabileceği ve yeni Mikati hükümetinin oluşumunda etkili olabileceği öne sürülüyor. Aynı zamanda Michelau'nun yerine geçecek şahsın da yolunu açacağı ve bir ay sonra onun gitmesiyle oluşacak krizi önleyeceği de düşünülüyor. Aynı zamanda Lübnan'ın içinde Samir Caca elebaşlığındaki ve Suudi Arabistan'dan Hizbullah'ın iç ve dış düşmanları mevcut kabinenin siyasi boşluğu ve gelecekteki cumhurbaşkanlığı ve birkaç aydan sonraki dönem için yaşanacak krizler ve boşluklar için özel bir hesap içinde olmuşlardır. Michelau'nun cumhurbaşkanlığının sona ermesi Hizbullah'ın sadık siyasi müttefiklerinden biri olarak bunu onun cumhurbaşkanlığı için ayrılması bu aktörler tarafından yakından izlenmektedir ve yeni Mikati kabinesinin oluşumunun gecikmesinin sebeplerinden biri de bu krizin büyütülmesidir. Bu aktörler Amerikan Kongresi'nin ve Siyonist rejimin parlamentosunda ara dönem seçimlerini beklemekteler. Amerika'daki kongre seçimlerinin sonuçlarının cumhuriyetçilerin İsrail'deki Knesset seçimlerinin de Netanyahu liderliğindeki Likud'un lehine olacağını umuyorlar. Irkçı İsrail bu planın uygulanmasından kaçınmaya çalışıyor ancak bunun için Lübnan'ı suçlamaya çalışıyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Mer 1401, Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 9 Ekim 2022 Pazar. ...1497 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiülevvel Hicret'ten önce 53 yılında... Müslüman tarihçiler özellikle Mes'udi gibi tarihçilere göre İslam peygamberi dünyaya geldi. Ancak diğer muteber kaynaklara göre Hazreti Muhammed'in veladet günü aynı yılın 17 Rebiülevvel olduğu zikredilmiştir. İran'da Hicri Kameri 12 ile 17 Rebiülevvel günleri arasındaki süre Müslümanların Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır. Ve dünya Müslümanları İran'ın bu adlandırmasını coşku ile karşılarken Vahdet Haftası'nda gönül birliğiyle Resul-i Ekrem'in veladetini kutlamakta. Vahdet Haftası İslam düşmanları karşısında Müslümanların kalplerini birbiriyle kenetlenmesi ve onlar arasında dayanışma ve birlikteliğin artması için önemli bir fırsat sayılmaktadır. ...1443 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1. yılda ilk caminin temelleri Allah Resulü tarafından Medine kenti yakınındaki Kuba bölgesinde atıldı. O Hazret Medine'ye hicretleri sırasında bu beldede bu tarihi ve dini binanın temellerini attı. Hazreti Muhammed'in Kuba köyünde kalmasının nedeni Hazreti Ali aleyhisselam ve yarenlerinin Peygamber Efendimiz'e katılmalarından dolayıydı. Hazreti Ali aleyhisselam Allah Resulü'nün hicreti sırasında Peygamber Efendimizin müşriklerin fitneleri ve komploları neticesinde katledilmekten kurtulması için onun yatağında yattı. Hazreti Ali aleyhisselam 3 gün boyunca Resul-i Ekrem nezdinde bulunan halkın emanetlerini kendilerine geri vermek amacıyla Mekke'de kaldı. Ardından Hazreti Ali aleyhisselam yakınındaki bazı kimselerle birlikte Medine'ye hicret ettiler. Kuba Camii ilk cami olmasından dolayı Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Birçok değişikliğe uğrayan bu cami, Medine şehri çevresinde önemli tarihi ve kutsal mekanlardan biri olarak kabul ediliyor. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Mer 1367'de İranlı ünlü filozof ve arif Muhammed Rıza Sahba Gomşe vefat etti. Hicri Şemsi 1202'de İsfahan'ın Gomşe kentinde dünyaya gelen Sahba lakaplı Muhammed Rıza Sahba Gomşe kendi döneminin ünlü ariflerinden olan Hacı Molla Muhammed Cafer Lahici ve Mirza Hasan Nuri ve Aseyd Rezi Lahici gibi hocalardan irfan, felsefe ve hikmet dersleri aldı. Hekim Gomşi ardından İsfahan kentinde irfani kitapları ders vermeye başladı ve ömrünün sonlarında Tahran kentindeki Sadr Medresesi'nde ders vermeye başladı. ...58 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Mer 1343'te İranlı çağdaş, mütercim ve araştırmacı ve yazar Üstad Muhammed İbrahim Ayeti vefat etti. Hicri Şemsi 1293'te Horasan ilindeki Bircende bağlı Gazar'da dünyaya gelen Ayeti, çocukken çeşitli bilimleri öğrenmeye başlayarak Meşhed kentinde Edip Neyşaburi, Şeyh Haşim Kazvini ve Şeyh Müşteba Kazvini'nin ders sınıflarından yararlandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarlara.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidarın formülüyle EYT'liler yaşça, sözleşmeliler maaşa takılacak.
Karar.
Serbest çalışan hekimlere kısıtlama.
Yeni Asya.
İşsizlikte büyük artış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert 7 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde altılı masaya biraz daha yakın başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu basın toplantısına Türkiye'nin kolaylıkla kriz üretebilecek sorunlu alanlarını kendi tabiriyle fay hatlarını tespit ederek başladı. Neydi o fay hatları? Etnik fay hattı, mezhebi fay hattı, muhafazakar seküler fay hattı. Ya bu fay hatlarını ortadan kaldıracağız ya da bu ağacıları gelecek yüzyıllara aktaracağız. Muhafazakar kesimde iktidarın değişmesi halinde 28 Şubat'ın ya da başörtüsü yasağının geri gelebileceğine dair endişeler var mı? Var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AK Parti'de sık sık biz gidersek kazanımlar elden gider tezini işliyor. Hayır diyor Davutoğlu, bu kazanımların hiçbiri kaybolmayacak. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında altılı masadaki konuşmaların ya da doğrudan doğruya Davutoğlu'nun bir tavsiyesinin etkisi olmuş mudur? Zamanlaması ve muhtevası kendi tercihidir, ancak açıklama altılı masadaki özgürlükçü ruha uygun. Peki ekonomik sorunların bu kadar şiddetli olduğu bir zamanda başörtüsü tartışması doğru mu? Tek cümlelik cevap: ekonomik sorunları çözecek olan şey özgürlüklerdir. Bu yaklaşımlar altılı masayı benimseme eğilimini yansıtıyor. Bir dayanışma havası da var. Cumhuriyet tarihinde bu kapsamda bir masa olmadı diyor Davutoğlu. Masadaki liderlerin temsil ettiği siyasi çizgileri işaret ederek bir güven ortamı oluştu. Bu işbirliği zemini güçlenerek devam edecek. Türkiye'nin altı siyasi liderin ortak iradesiyle yönetilmesi konusunda bir ihtilaf yok. En az 360 milletvekili kazanmamız lazım. En fazla milletvekili nasıl kazanılır? İster iç ittifak deyin, ister başka formül. Bu cümleden muhtelif formüllere açık olduklarını çıkarmak mümkün. Altılı masa bir ittifaka dönüşür mü? Ortak bir seçim beyannamesiyle zaten doğal bir ittifak oluşuyor. Bütün bunlar altılı masadaki liderlerin birlikte çalışacakları bir seçim kampanyasına zihinsel hazırlık olarak da yorumlanabilir. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması kolaylaştırıcı bir unsur. Neyi kolaylaştırıcı? Muhafazakar seçmenleri kazanımların kaybedilmeyeceğine temin etmeyi kolaylaştırıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmesini olumlu bir adım olarak niteliyor. Vaktiyle bir Alevi reformu hazırladıklarını, konuyu Erdoğan'a Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Hayrettin Karaman Hoca ile birlikte anlattıklarını, ancak Erdoğan'ın reforma taraftar olmadığını söylüyor. Kürt sorunu çözüldü mü? Bir sorunun çözülmüş olması için o sorunun mağdurunun çözüldü kanaatine varmış olması gerektiğini söylüyor.
Faruk Çakır 7 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde güzel bir tasarruf adımı başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin kurtuluşunun tasarruftan geçtiğini artık görmüş olmamız gerekir. İsrafta yarışan idareciler ve vatandaşların olduğu bir ülkenin sıkıntıları aşması zaten mümkün olmaz. Israrla tasarruf edilsin, tasarruf edelim dedikçe idarecileri maalesef yeni israf kapıları açıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bazılarına basit gelebilir ama yabancı bazı firmalar isabetli bir tasarruf adımı atmışlar. Firmaların aldığı yeni karara göre diş macunu artık karton kutusu satılmaya başlamış. Çoğu kimse için basit görülebilir. Fakat rakamlar durumun farklı olduğunu gösteriyor. 2014-2018 arası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarlığı yapmış olan Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün sosyal medya hesabına paylaştığı bilgiler dikkat çekici. İşte o bilgiler. Birçok ülkede, Türkiye dahil, diş macunları tüpleri korumaya yardımcı olan karton kutularda satılmakta. Kullanışlı olmalarına rağmen her yıl yüz milyonlarca kutunun çöpe atıldığı büyük bir atık kaynağıdırlar. Kutusuz diş macunları satın almak mümkün olmalı. Diş macununu kutuya koymak, paketlemek israftır. Dünya nüfusunun 1/3'ünün günlük olarak diş macunu kullandığı tahmin edilmekte. Diş macunlarını bir kutuya koymanın üretici için olduğu kadar tüketici için de pahalı hale getirmektedir. İzlanda diş macunu karton kutularını ortadan kaldırdı ve ürünlere herhangi bir zarar vermeden diş macunu satmayı başardı. Kutusuz diş macunu, kutulu diş macununa göre daha ekonomik olmalı. Hem çevre korunacak hem de ekonomik diş macunu olacak. Ağaçların kesilmemesine, suların aşırı tüketilmemesine ve kirletilmemesine ve sera gazı salımı azaltılmasına katkı vermek için kutusuz diş macunu satışı başlatılmalı. Çevrenin korunması için kutusuz diş macunları ekonomik olarak tüketicinin hizmetine sunulmalı. Her bir kişinin yılda ortalama 3 tüp kullandığını düşünülürse bu sadece Amerika'da yılda 900 milyondan fazla gereksiz kutu demektir. Türkiye'de kişi başı yılda ortalama 2 tüp kullanıldığı düşünüldüğünde yılda 170 milyon gereksiz kağıt kutu israf ediliyor. Süpermarketler, marketler, bakkallar ve benzerleri kutusuz diş macunu hizmeti vermeliler. Her yıl işe yaramaz, israf edilen ve çevreyi kirleten milyonlarca diş macunu kutusu üretiliyor. Kutusuz diş macunu seçelim ve çevrenin korunmasına ve kağıtların israf edilmemesine katkı verelim. Çevreci uygulamalarını kamu ile paylaşmalılar. Evet, bu teklife itiraz eden çıkar mı? İzlanda bunu yapabiliyorsa Türkiye ya da dünyanın başka bir ülkesi niçin yapmasın, yapamasın?
Tahran Radyosu.
Mehmet Farad, 7 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde CHP'yi aslında kim yaralıyor başlıklı yazısına yer veriyor. Gaflet her alanda insanı yanlışa götürür ama konu siyasetin gafleti olursa sonu kaçırılmaz bir hezimete, yani aynı zamanda bumeranga da dönüşebilir. Hele de bu gaflet rakibi ya da kendi enstrümanlarıyla etkisiz hale getirmek amacı taşıyorsa hiç kuşkusuz bu yolun sonu karanlıktan öte bir anlamda taşımayabilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 yıla aşkın süredir Türkiye'yi AK Parti yönetiyor. Siyasal bilimciler de farkındadır ki AK Parti kendi ideolojisi üzerinde ilerlediği için başarılı oldu. Tıpkı Erbakan'ın, Ecevit'in, tıpkı Demirel ve Özal'ın çizdiği siyasi rotaların onları zirveye taşıması gibi AK Parti de kendi rotasında büyüdü ve sonunda devleti ele geçirdi. Siyasette partiler birbirini taklit eder, hatta birbirinden proje de çalar ama konu rakibi alt etmek için kendi ideolojisinden taviz vermeye gelince ortaya çıkan gafletin sonucu başından bellidir. İşte o yüzden herkesin desteğini almaya çalışırken rotadan çıkmamak da en iyisidir. bu ülkenin siyasal dinciliğe taviz vermekten çok daha önemli sorunları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin her hanesinde mutfaklar yangın yeri, insanlar evlerine makarna alamayacak hale gelmiş. AK Parti iktidarının denetimsizliği piyasa vurguncularını adeta cesaretlendirirken fahiş fiyat politikası bir türlü önlenemiyor ve bu vurgunlar kazık düzenini körüklemeye devam ediyor. Milletin tıpkı hayat pahalılığı gibi ortalığı kasıp kavuran başka dertleri de var ki her şeyin önünde artık. Üniversite bitirmiş milyonlarca genç iş bulamıyor. Kimileri yurt dışına kaçıyor. Korona salgınıyla birlikte piyasaların allak bullak olması da ekonomik kıskacı daraltınca son yıllarda yüz binlerce iş yeri kapanmış, milyonlarca insan işsiz kalmış, iflaslar icra dairelerini kilitlemiş, batık krediler bankalarda stoklanmış. İktidarın skandal tarım siyaseti en sıradan gıda maddesinde bile Türkiye Cumhuriyeti'ni dışa bağımlı hale getirirken tarlalar makine ekipmanlarını atıl halde, çiftçiler arazilerini terk etmiş ve gıda üretimindeki darboğazda iyice zirve yapmış. İşte böylesi bir ortamda muhalefet AK Parti karşısında bir seçenek yaratamadığı için meydanı boş bulan iktidar 20 yıldır koltuğu bırakmıyor ve toplumun bir kesimi de adeta çaresiz kalmışçasına AK Parti'nin peşinden gitmeye devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonunu arızanda takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
Vahdet Haftası Özel Programı.
İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel hazırladığımız programımızın birinci bölümünü dinliyorsunuz.
İslam dünyasının muhteşem vahdet haftası Rebiülevvel ayının 12'sinde başlıyor ve 17'sine kadar devam ediyor. İmam Hümeyni bu haftayı Müslümanların arasında vahdet ve gönül birlikteliği çerçevesinde vahdet haftası olarak adlandırdı.
Amini aşk beşiğini düzenli bir şekilde sallıyordu ve yaratılışın ağırlık merkezi Muhammed, sürekli öpülmekten kızaran yanaklar ile beşikte gözlerini kapatmış, huzur içinde uyuyordu. Annesi bebeğini dengeli bir şekilde sallıyor ve ona ninni fısıldıyor ve hayatının en güzel anlarında sürekli gözlerini açıp kapatarak, zamanın adeta durduğu bu anlar bir rüya olmadığını görmek istiyordu. Anne daha sonra da elleriyle beşiğe sarılıyor, beşiğin sallanmasını durduruyor ve bebeğini kucağına alarak kokluyor. Hayır, bu rüya olamaz. Coşkulu bir kuruntunun yarattığı hayatta olamazdı. O şimdi bir zamanlar rüyalarını süsleyen bebeğini kucağında taşıyordu.
Her insan ahlaki erdeme ve yüksek derecelere nail olabilmek için güvenilir ve mükemmel bir modele ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre ise en iyi ve en ideal model İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, kuşkusuz o hazreti izlemek insanı da hakiki hayatına kavuşturabilir. Buna göre dünya ahiret güvenli ve emin bir konuma kavuşmak için Allah Resulü'nün ahlaki adabını ve siyerini gözden geçirmek ve örnek almak gerekli ve zaruridir. Dolayısıyla biz de bu mübarek günde Resulullah Efendimizin ahlakı ve kelamiyle tanışmak üzere Hazretin ahlaki özelliklerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en mükemmel insan ve iyilik abidesi olarak bir an bile Allahu Teala'ya ibadet ve münacat etmekten gafil olmayan ve ibadet ve kulluk ruhu tüm amellerine hakim olan bir insandı. Kuşkusuz vahiye muhatap olmak ve risaletin engebeli yolunda cahil ve inatçı düşmanlara karşı direnmek, güçlü ve sınırsız bir dayanağa ihtiyacı var.